da.
Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2020 Çarşamba'yı, saatler 15.05'i gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında huzurlarınızdayız. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış Fethullahçı terör örgütü üyesi bir grup darbe girişiminde bulunuyordu. Darbeci askerler F-16'larla ve helikopterlerle stratejik öneme sahip kurumlara bomba ve mermi yağdırıyorlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla millet meydanlara indi, darbecilerin ilerlemesine izin vermedi. Tanklar sokaklarda halkın üzerine sürülüyor, helikopterlerden halkın üzerine ağır silahlarla mermi sıkılıyordu. Vatan sevdalısı yiğitler o gece iman dolu göğüslerini mermilere siper ettiler. Kimi şehit oldu, kimi gazi. O gün bir millet destan yazdı. Bir millet vatanına, bayrağına, cumhurbaşkanına sahip çıktı. Hainler emellerine ulaşamadılar. Bugün 15 Temmuz 2020. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimizin ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, o hain darbe girişimini unutturmayacağız. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. O gün yaşananları, milletin direnişini, 15 Temmuz ruhunu konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon hattımızda olacak. 15 Temmuz 2016'da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da darbe girişimine karşı çıkmışlardı. Vatanına ve bayrağına bir kez daha bağlılıklarını göstermişlerdi efendim. Uluslararası Aktif Saygı İnisiyatifi Kurucu Başkanı Sayın Tekin Deniz telefon hattımızda olacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Belçika, Brüksel'de yaşananları konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı.
Görmedi insanlar tarihte bile.
vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu, zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu, sevdayı toprağa katan bizimdi. Nedamet onların vatan bizimdi.
Sevdayı toprağa katan bizimdi.
Nedamet onların vatan bizimdi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la devam ediyoruz. Şu an hattımızda. Oğuzhan Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selam ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Başta şahsınıza ve bütün saygıdeğer dinleyicilerimize gönülden muhabbetlerimi arz ediyorum. Efendim.
Teşekkür ederiz. Böyle anlamlı bir günde sizinle buluştuk. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü bugün. Hocam, Türk demokrasi tarihi çok zorlu süreçlerden geçti malumunuz. Tarihe dönüp şöyle bir baktığımızda 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Eylül 1980 darbelerini görüyoruz. 12 Mart 1971 muhtırası yaşandı. Ordu mevcut hükümete ihtarda bulundu. 28 Şubat 1997'de Türk siyasi hayatı postmodern darbe ifadesiyle tanışmıştı. 1971 muhtırasının ve 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin hükümetleri devirme hedefi olmadığını biliyoruz. Ancak bunlar hükümetlerin değişmesine sebep olmuştu. Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı terör örgütü darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz size ne ifade ediyor hocam?
Buyurduğunuz gibi Mustafa Bey, 1960'daki ihtilal, 80'deki ihtilal ve darbe, 28 Şubat'taki postmodern darbe, hükümeti değiştirip yerine askeri bir darbeyle gelen askeri bir yapının hakim olması, egemen olması anlamına geliyor. Ama 15 Temmuz öyle bir hain darbe bir planı ki yurt içinde ve onun yurt dışındaki ana babalarının tetikçileri Anadolu'daki insanına, kendi milletinin evladına, kendi yavrularına 7'den 70'e canına, malına katletti.
Evet.
Sırf hükümete değil, sırf hükümete kasıt yok. Bütün milletin fertlerine kasıt var. Bütün milletin fertlerini Anadolu topraklarından çıkarma projesiydi bu. Bizler 1064'te alnımızın teriyle, aklımızın teriyle, şehitlerimizin kanıyla 1064'te Sultan Alparslan'la birlikte Türkistan'dan Anadolu'ya Kars'ın Ani'ye geldik. Ve o Ani'de başlayan yürüyüş 1000 yıldır Anadolu'da devam ediyor. Anadolu'nun Türk İslam yurdu olduğunu 1064'ten beri bedel ödeyerek sahip çıktık ve bütün dünyaya, dosta düşmana gösterdik. İşte bu Anadolu'daki vakurlu duruşumuzdan, güçlü devlet oluşumuzdan, milli hafızamıza, milli benliğimize sahip çıkışımızdan, dinimizle, varlığımızla, kültürümüzle bir olduğumuza karşı çıkışı gördük 15 Temmuz'da. Ama bizim Anadolu insanı, geçmişten geleceğe uzanan kutlu yürüyüşüyle hafızasına, hatırasına, toprağına, vatanına, kimliğine, rüyasına, millet olma bilinciyle 15 Temmuz'da sahip çıktı ve bilincinin kat'i olduğunu, vatan sevgisinin kat'i olduğunu, namusunun ve devletinin ebed müddet olduğunu 15 Temmuz'da 7'den 70'e sağıyla soluyla, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle sizler canımızdan geçebiliriz, malımızdan geçebiliriz ama vatanımızdan bir karış toprak veremeyiz göstergesinin en öncü rolünü üstlendiler. İşte İstanbul'da, işte Türkiye Radyo Televizyonu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde, havalimanlarının önünde, külliyenin önünde darbe söylentisini alan bütün insanımız sokağa döküldü. Kendisinin belki silahı yoktu, bıçağı dahi yoktu ama canını tankın önüne bıraktı, tankın önüne yaslandı. Dedi ki, beni çiğneyip geçebilirsiniz ama ben vatanımdan bir karış toprak veremem dedi ve vatanından bir karış toprak vermedi. 250 küsür şehit verdik, binlerce gazi bıraktık ama Anadolu'nun Türkistan yurdu olduğunu ve bir karış toprak veremeyeceğimizi haykırdık ve bütün dünyaya ispat ettik. Evet. Hani şair diyor ya, vatanın tarihini sınırdaki taşa sor, al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor, ecdadım bu toprağı kanı ile sulamış, doğuda dadaşa, batıda efelere sor. Bizim batıdaki insanımız efe, doğudaki insanımız dadaş, güneydeki insanımız gakboş, kuzeydeki insanımız ise uşak, Ankara'daki insanımız ise teğmen ruhuyla ve adıyla anılır. Biz bu unvanları bedel ödeyerek aldık. 1900'lerin başında Osmanlı dedelerimiz Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na girerken nüfusu 18 milyon, 20'lerin başına gelince nüfusumuz 13 milyon. 20 yılda 5 milyon şehit verdik. Onun için merhum Akif diyor ya, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, yazıktır incitme atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatandan bir karış toprak vermeyen Çanakkale gazilerinin, Çanakkale şehitlerinin, Trablusgarp şehitlerinin torunlarıdır 21. yüzyıldaki Müslüman Türk erenleri. Alperenlik ruhu, Türkistan'dan gelen Yesevi ruhu Anadolu'da şahlanmıştır ve kıyamete kadar devam edecektir. İşte biz 15 Temmuz'da bağımsızlığa kasteden dış güçlere ve onların tetikçileri iş güçlere derslerini verdik. Devletimizin ebed müddet anlayışından vazgeçmedik. Vatanımızdan da bir karış toprak vermedik. Evet. Eğer bugün ödün verseydik biz belki de Anadolu'da olmayacaktık. Belki ezan-ı Muhammed'i camilerde 5 vakit okunmayacaktı. Belki bayrağımız Türk'ün şanlı bayrağı şerha şerha gök kubbelerde dalgalanmayacaktı. Belki namusumuz elimizden gidecekti. Ama Anadolu onurlu duruşuyla bu önemli meseleleri, bizim bağımsızlık mücadelemizin göstergesi olan ezanı, bayrağı, namusunu elhamdülillah kurtardı Mustafa Bey.
Evet. Oğuzhan Bey, milletimiz 15 Temmuz'da canlarını hiçe sayarak Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla evlerinden çıktılar. Kendilerini tankın önüne attılar. F-16'lara helikopterlere kafa tuttular. Halkın üzerine bunlar mermi ve bomba yağdırdılar. Milletimiz dedi ki ya şehit olurum ya gazi. Tekbirlerle darbecilere geçit vermediler. Siz bu ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu ruh hali bizler
Türkistan'dan, Türk topraklarından, ata ocağımız Buhara-i Şerif'ten İslam'la şereflendiğimiz günden beri bu ruh var, bu bağımsızlık ruhu var. Çünkü bizim anlayışımız gönül yapmak, bizim anlayışımız insanların kalplerini kırmamak, bizim anlayışımız kimseye dininden, dilinden, kültüründen dolayı onları hor görmemek. İşte ecdadımız Osmanlı 600 yıl 3 kıtaya hükmetti ama hiçbir kimsenin dininden, dilinden, kültüründen, ırkından dolayı hiç kimseyi aşağılamadı. Hatta merhum Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedince Hristiyanlar dediler ki biz Papa'nın kepini görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederiz dedi. İşte bu gönülle Anadolu'nun kuruluş felsefesiyle Anadolu'nun kuruluş felsefesine irfan medeniyetimiz var, irfan kültürü var. Hani Ankara ilimizin Kızılcahamam ilçesinin Taşlıca köyü var. Sultan Alaaddin askerleriyle birlikte geçerken köyden öncü birlik 20 asker gelir. Bir annemizi görürler kırmızı ebeyi. Derler ki ana ana çok susadık. Bize biraz soğuk su versen. Ana der ki yavrularım soğuk suyum yok ama iki bakraç ayranım var. İki bakraç ayranını getirir ana. Getirir onlarca asker içer. Sultan Alaaddin yüzlerce askeriyle peşine gelir. Onlara halen daha ikram devam ediyordur. Ana der ki için yavrularım için. Ana doyduk. Ana dolu ifadelerini kullanırlar. Ve o tarihten sonra bu mübarek Türk İslam yurdunun adı Anadolu olur. Allah Anadolu kadınının yani kırmızı ebenin şansında bereketi ihsan etmiştir. İki bakraç ayrandan yüzlerce insan doymuştur. Nene Hatun 93 harbinde beşiğine çocuğunu, kundaktaki çocuğunu koymuş ve Aziziye tabyalarına koşmuş. Anadolu toprağını savunmak üzere Seyit Onbaşı Çanakkale'de 253 kiloluk topu kaldırmış, düşmanın gemisine indirmiş. Daha sonra Seyit Onbaşı'yı savaştan sonra götürmüşler. O topa bir el at. Seyit Onbaşı 100 kiloluk bir topa el at bakalım kaldırabilir misin? Seyit Onbaşı 100 kiloluk topa el atar fakat kaldıramaz. Peki nasıl o gün kaldırdın Çanakkale'de deyince Seyit Onbaşı der ki o gün imanımın gücüyle, o gün vatanımın bağımsızlık sembolü için, vatanımın bağımsız kalması için Allah bana izin verdi, iman verdi. Ben de o cesaret ve o şecaatle kaldırdım diyor. İşte evet. Seyit Onbaşıların torunları Ömer Halis Demirler, Nene Hatun'un kırmızı ebenin Şerife Bacı'nın torunları İstanbul'da bir kamyonette bir annemiz, alnı nurlu bir annemiz kamyoneti sürer, direksiyona geçer. Onlarca kadını 4 sene evvel bildirir ve tankların önüne doğru gider. Bu irfan ve ruh, bu ruh bize İslamiyetle ve Türkistan'dan getirdiğimiz geleneklerle birlikte var. Ve 4 sene evvel de gördük ki bu kültürümüz, bu davamız, bu İlahi kelimetullah davamız devam ediyor ve devam edecektir de. Evet. Hani merhum Akif Çanakkale şehitlerinde diyordu ya, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani taunadan zuldur bu rezil istila. Bunların yaptıkları istila veba hastalığından bile zuldur. O işte o istila halen daha 1000 yıldır Anadolu'da devam etmekte, bugün de devam etmekte. Batı rahatsız, Türkiye niye güçlü? Türkiye işte de güçlü, dışta da güçlü. İşte 15 Temmuz'da bedel ödedik ve bugün Libya'dayız, Trablus'tayız, Suriye'deyiz. Bu devletin güçlü olduğunun göstergesidir. Milletin devletiyle barışık olduğunun göstergesidir ve bu topraklarda bedel ödememizin göstergesidir. 15 Temmuz'da şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine ve Anadolu'muzun gazilerinin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak günler evvel 10 Temmuz'da 86 yıl sonra Ayasofya'yı açma imkanını, aslına çevirme imkanını, Fatih'in bedduasından kurtulma imkanını biz Türklere bahşetti.
Evet.
Ve bunun öncülüğünü de Cumhurbaşkanımız yaptı. Ben Cumhurbaşkanımızın şahsında bütün Anadolu insanımıza, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle bu vatan topraklarını bizlere bıraktıkları için onlara şükranlarımı arz ediyorum. Onlar var ki biz bugün konuşuyoruz. Onlar var ki biz Anadolu'nun temiz havasından teneffüs ediyoruz. Onlar var ki Anadolu'muzun suyundan gürül gürül içiyoruz. Dört mevsimin bir arada yaşattığı başka bir memleket var mı? Anadolu dünyanın göz bebeği, İstanbul ise dünyanın göz bebeğinin, dünyanın kalbinin Suveydası. Onun için bütün tarihi planlar Anadolu'yu Müslüman Türklerden almak. Ama en son 15 Temmuz ruhu gösterdi ki Anadolu insanı vatan toprağından bir karış vermeyecek. Çünkü Akif'in ifadesiyle ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı şaşarım. Hiçbir çılgın bize zincir vuramaz. Biz zincirleri her zaman kırmaya muktedir bir milletiz.
Evet. Oğuzhan Bey, o gece milletimiz büyük bir direniş gösterdi. 251 şehidimiz oldu o gece ve 2000'in üzerinde de vatandaşımız gazi oldu. Onlardan biri de bizim arkadaşımız Cihan Aktaş'ın yeğeni, Özel Harekat Başkanlığı'nda o gece şehit olanlardan birisi. Tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Şunu sormak istiyorum size. Bu hain FETÖ terör örgütü o gece başarılı olsaydı halimiz ne olurdu? Suriye'de biz olur muyduk? Libya'da olur muyduk? Ayasofya açılır mıydı? Neler söylersiniz?
Demin de ifade ettiğim gibi Anadolu insanı bağımsızlığına düşkün bir insan. Anadolu insanı başka insanlara ve başka milletlere benzemez. İzlerde Mustafa Bey devlet ebed müstek geleneği var. Bu gelenek olduğu için biz burada FETÖ'ye ya da başka güçlere ya da PKK'ya papuç bırakmayız. Onun için hiç onu düşünemiyorum. Yani 15 Temmuz gecesi FETÖ başarılı olsaydı, dış güçler Anadolu'ya çökseydi, bizi Anadolu topraklarından çıkaramazlardı. Her türlü mücadeleyi verirdik. Belki 250 şehit olmazdı, 250 bin şehit olurdu. Ama bu yurttan bir karış toprak vermezdik. Bunu Allah'a şükür ki 15 Temmuz gecesi milletimizin derin firaset ve basiretiyle, vatan aşkıyla ayağa kalkması, gürlemesi, tekbir sedasıyla Anadolu'nun her bir bucağında meydanları doldurup ve bizim canımızdan geçeriz, kanımızdan geçeriz, bedenimizden geçeriz ama biz vatanımızdan bir karış toprak vermeyeceğimiz gibi mabedimizin üzerine de namahrem elini değdirmeyiz. Bakın 102 yıl evvel Mescid-i Aksa Kudüs'ün üzerine İngiliz'in, daha sonra Siyonist'in namahrem eli çöktü. O mabedin üstünde namahrem eli var. Değil mi? Bir bağımsızlık mücadelesini milletin kendisi verir. Bizler de 15 Temmuz'dan evvel, 103 yıl evvel Çanakkale'de başarısız olsaydık, Çanakkale'de Avrupalılar, İngilizler İstanbul Boğazı'na gelip ayak ayak üzerine atıp kahvelerini içeceklerdi. Ama o irfan, ama o güç Allah ordularıyla, melekleriyle bizlere yardım etti. Allah'ın yardımı yetişti.
Evet.
Görünen askerlerimizin arkasında, görünen bedenlerin arkasında muhakkak ki Allah'ın yardımı kavuştu. Nasıl Allah Bedir Savaşı'nda 300 Müslümana, 1000 müşriye galebe çaldıysa, mağlup ettiyse, Çanakkale'de de Allah bize yardım etti, 15 Temmuz'da da yardım etti. Yardımın birçok nedeni var ama en büyük nedeni ne biliyor musunuz Mustafa Bey? Türk milletinin, Müslüman Anadolu insanının merhameti. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez buyuruyor Habib-i Edib Ekrem Efendimiz. Türkler geçmişten günümüze kim kapılarını çaldıysa hem gönül kapılarını hem kendi kapılarını sonuna kadar açtı. Bugün Anadolu'da milyonlarca Suriyeli var. Geldiği için, sığındığı için soframızı paylaştık, evimizi paylaştık, ekmeğimizi paylaştık. Ama onları namerde muhtaç etmedik. İşte bu merhametimizden dolayı, işte bu diğer gamlığımızdan dolayı Allah bize yardım etti ve yardımı devam edecek. Ayasofya'nın açılması da bunun göstergesidir. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 21. asır Türk-İslam asrı olacak. 21. asrın lokomotifi ve onu baş tacı olan da Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak Allah'ın izniyle.
Evet.
Yeter ki birliğimizden, beraberliğimizden ve Allah'a olan inancımızdan taviz vermeyelim.
Oğuzhan Bey, süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. 15 Temmuz destanını milli bir şuur haline getirip gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz? Neler söylersiniz?
İşte bu yapılan programlar başta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olmak üzere, Kültür Bakanlığı olmak üzere, valilikler, belediyeler olmak üzere 15 Temmuz ruhunu devamlı canlı tutmamız lazım. Belgesellerle, filmlerle, konferanslarla, yazılan kitaplarla, gösterilerle bunu güçlendirmemiz lazım. Ve halkımızı, gençlerimizi nasıl Çanakkale'ye götürüyorsak, Çanakkale'deki ruhu yaşatıyorsak, o külliyenin önünde, İstanbul Boğazı'nın önünde, meclisin önünde, Türk Satın önünde, özel kuvvetlerin önünde nasıl hünharca, sanki düşman askeri bunları yapmazdı. Özel harekette maalesef 33 şehidimizin külü bulunamadı.
Evet.
İşte onları göstererek o külliyenin önünde yıkılan arabalar var. Orada gösteri yapılıyor. Onlara çocuklarımızı, gençlerimizi göstereceğiz. Bakın, bağımsızlığınızdan mücadele vermeyin, ödün vermeyin. Eğer ödün verirseniz, vatan şuurundan ödün verirseniz bir 15 Temmuz'u daha yaşarız. Ruhunu, şiarını, şuurunu gençlerimize her zaman sözlü, yazılı ve görsel olarak anlatmamız gerekmekte.
Evet. Peki. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Şeref verdiniz.
Beni TRT Radyo Ekranlarından bizi bağladığınız için, bu Necip milletimizle bizi buluşturduğunuz için ben de size, Mustafa Bey, şahsınıza ve bütün TRT ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Günümüz günümüzden âlâ olsun. Allah şehitlerimize rahmet ve aziz Necip milletimize uzun ömürler versin. İnşallah kıyamet sabahına kadar hiçbir zaman esaret yüzü görmeyelim.
Amin. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.
Sağ olun. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ne destanlar yazılır ey canım, rinanay rinanay. Memleket sevdasından heyecanım. Bir emanet canımız hey canım, rinnanay rinnanay. Vatan uğruna feda. Kahramanlık şanımız hey
yaşamından. Hey canım hey.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Uluslararası Aktif Saygı İnisiyatifi Kurucu Başkanı Sayın Tekin Deniz telefon attığımızda. Tekin Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Türkiye'den Belçika'ya, Brüksel'e sevgiler, selamlar gönderiyoruz biz de.
Teşekkürler, sağ olun.
Bugün darbenin 4. yıl dönümü. 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki hainler bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Siz darbe girişimini nasıl öğrendiniz orada?
Şimdi biz bir toplantıdaydık. Toplantı esnasında arkadaşlarda bir hareketlenme oldu. İşte Türkiye'de darbe oluyor filan gibilerinden bir şey oldu. Tabii kimse inanamıyordu ilk etapta bunun doğru olabileceğine.
Evet.
Fakat hemen tetkik ettik. Baktık ki gerçekten bir şey var. Ondan sonra ne yapabiliriz düşünerek bir şey içerisine girdik ve hemen Büyükelçiliğin, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin önüne gitme kararı aldık. Tabii bu kararı alan Belçika'nın her tarafından binlerce insanımız aynı şekilde düşünmüş olmalı ki biz vardığımızda yani yavaş yavaş toplanmaya başlanmıştı o saatlerde. Zannedersem saat 11.30 civarı falan gibiydi. Arkasından yani inanın binlerce kişi böyle toplanmaya başladı. Herkes Türkiye'de nasıl meydanlara, büyük yerlere koşmaya başladıysa yurt dışında özellikle Brüksel'de de Belçika'nın her tarafından gelen insanlarımız aynı şekilde orada toplandılar. Yani müthiş bir heyecan vardı. İnsanlarımız tabii toplandıkça, kalabalık arttıkça tabii polisler geldi, önlemleri aldılar, caddeleri kapattılar falan. Arkasından tabii biz tabii oradaki insanları yatıştırma konusunda normalde hani düşünün o hissiyatta gelen ülkesinde yani böyle büyük bir darbe girişimi ve gerçekten çok acayip hissiyatla oraya gelen insanlar tabii bayağı farklı atmosferdeydi. Biz insanları yatıştırmaya, itidale davet etmeye çalışıyorduk. Tabii bu arada güzel şeyler oldu. Yani Belçika polisi de orada bize yardım etti. Baktı ki insanları gerçekten hani duygularını kontrol etme noktasında çalışma yaptığımızı görünce bir megafona ihtiyacımız vardı. Fakat onlar bize polis arabasını verdiler. Yani düşünün biz polis arabasına geçtik. Oradan halkımıza, orada bulunan halkımıza gerçekten hani yaklaşık 2-3 saat boyunca bir polis arabasından o andaki hissiyat ne gerektiriyorsa işte Kur'an, dua, ondan sonra hatta diyebilirim ki uluslararası alanda ilk basın açıklamasını Belçika'daki orada bulunan kardeşlerimizle biz işte ilk saatlerde yaptık Fransızca ve Türkçe olarak. Gerçekten müthiş bir şeydi. Tabii orada bulunan insanlarımız gerçekten yani vatan denince herkesin tüyleri diken diken oluyordu. Hani insanlar düşünün sokaklara çıktılar. Türkiye'deki şeyleri sonradan gördüğümüzde zaten hani olayın ne kadar büyük bir şey olduğunu zaten anlıyoruz da ama o ilk saatlerde tabii fazla şey yapamıyoruz. Şimdi bu orada bulunan şeyleri bazı gruplar, bazı işte şeyler canlı yayın yapınca tabii ilk 2-3 saat içerisinde büyük bir izlenme oranına çıkmış. Tabii evet. O izlenme oranları Belçika'da bulunan diğer Müslüman ülkeler vatandaşları olsun, diğer ülke vatandaşları olsun tarafından da çok büyük destekle yaklaşık 5.000-10.000 civarında yorum vardı sadece. O yorumları da biz sonradan gördük. Tabii şimdi öyle olunca büyük bir böyle bir hareket sonunda ertesi gün Türkiye karşıtları ve ırkçı gruplar bunu tabii büyük bir gündeme getirdiler. Belçika biraz şey yaptı, bütün manşetlerde bu olay vardı. İşte nasıl bizim polis arabamızdan işte Türkiye'ye destek verilir gibilerinden işte büyük bir şey yaptılar, baskı uyguladılar. Hı hı. Arkasından tabii soruşturma açıldı. Polisleri açığa aldılar ama daha sonrasında baktılar ki gerçekten biz o akşam bir milletin yani hissiyatına nasıl yakışır bir şekilde, hani düşünün, Belçika'dasınız, Avrupa'nın başkentindesiniz. Yani hareketleriniz, konuşmalarınız, duruşunuz mutlaka belli bir seviye taşımalı. O şekilde gerçekten hiçbir taşkınlık olmadan ülkemize destek verme noktasında en güzel şekilde hareket ettiğimiz için soruşturmalar zaten hani kapandılar. Gerçekten de hani o gece farklı bir geceydi. Yani şu an bile ben o gecenin heyecanı içerisindeyim. Yani edilen dualar, yapılan işte oradaki hareketler. Ben şunu gördüm, yani dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir Türk kökenli birisi memleket meselesi olduğunda, yani kesinlikle hiçbir şeyi düşünmeden direkt olarak destek noktasında yapabileceği her şeyi ortaya koyuyor.
Evet. Tekin Bey, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimi sırasında CNN Türk ekranlarına bağlandı ve orada halkımıza seslendi, halkımızı meydanlara çağırdı. Bu çağrı üzerine de halkımız meydanlara indi ve darbecilere karşı bir tavır sergiledi. Bu tutum çok önemliydi bizler için. Fakat darbeciler TRT binasını bastılar, arkadaşlarımızı burada esir aldılar. Daha sonra TürkSat'ı bombaladılar, oradan yayınları engellemek istediler. Özel kanallara müdahale etmek istediler. Basın burada çok önemli. Büyük bir iletişim aracı. Orada medyanın tutumu nasıldı? Belçika ve Avrupa medyasının darbe girişimine karşı tutumu nasıldı? İzlenimlerinizi aktarabilir misiniz?
Şimdi o geceyi biz zaten atmosferi sabaha kadar yaşadık. Sabahleyin herkes dağıldı ama öğlen Belçika'da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaptık biz. Burada gerçekten hani ben şunu hissettim. Birincisi zaten Türkiye'ye karşı bir ön yargı, ondan sonra bir saldırgan bir tavır vardı mutlaka ama sanki o günün, ilk günün hava ışıdıktan sonra veyahut da öğlene doğru beliren manzara karşısında bence çoğu kişi şaşkınlık içerisinde kaldı. Başka bir şey bekliyorlardı zannedersem, başka bir Türkiye bekliyorlardı. Yani umutları kırılmış böyle bir hava vardı gerçekten. Ertesi gün gerçekten hani gerek manşetler olsun, gerek yani muhtedil insanlar bile suskun oldu ama diğerleri de olayları başka türlü vermeye başladı. Yani Türkiye'de yaşanan olaylar yani o denli bir şey ki zannedersem umduklarını bulamadıkları için bence bir hayal kırıklığı vardı bu bir. İkincisi de yine aynı şekilde hani sürekli yapılan Türkiye'yi karalama, Türkiye'yi kötüleme hadisesinde yine bence şeylerini yerine getirdiler. Çalışmalarını yerine getirdiler. Ama bunun yanında ben şunu gördüm. Gün geçtikçe ortaya çıkan hadiseler, yani düşünün Türkiye'de o kadar yani müthiş olaylar oldu ki, mesela benim çok tanıdığım Müslüman insanlardan diyor ki arkadaşlarımız, keşke ben de Türk vatandaşı olsam. Mesela düşünün Ömer Halis Demir'in tutumu olsun, kendini tankın önüne atan, 2-3 defa önüne atan insanlar ve diğer bir sürü hadiseleri gören insanlar, yani bir milletin yani nasıl böyle bir halet-i ruhiye içerisinde olduğunu hani şey yapamıyorlar, kavrayamıyorlar ama gerçekten de gurur duyduklarını, desteklediklerini söylüyorlar. Halkların içerisinde gerçekten böyle destekleyen vardı, destekleyenler vardı ama maalesef medya olsun, siyasetçiler yönüyle olsun hiçbir zaman o görünen manzarayı görmediler. Görmek istemediler belki.
Evet.
Ama bunu zaten sürekli yaşıyoruz zaten.
Evet. Tekin Bey, şimdi FETÖ bir ihanet şebekesi. Bunu biliyoruz. İnsanların duygularını kullandılar ve sömürüyle insanlardan para topladılar. Hatta kurban kesiyoruz diye kurban parası topladılar. Afrika'ya ulaştıracağız diye. Bu paraları da başka yerlere aktardılar. Bunlar itiraflarda çıkıyor. Sizin çevrenizde de böyle karşılaştığınız olaylar var mı orada?
Şimdi zaten ben şunu görüyorum. Ben zaten yaklaşık bir 35 senedir İslami camianın içerisindeyim. Bu şeyleri takip ediyorum. Bence yapılan en büyük kötülük insanlara dinin üzerinden yapılan sömürü. Maalesef insanlarımızın dini hassasiyetleri kullanılıp böyle en hassas yerinden vurulup maalesef bu noktaya getirilen bir yapı söz konusu. Şimdi tabii ki çevremizde de aynı şekilde ilk başlarda ortaya çıkan o manzara, işte insanlara işte Türkçeyi dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz gibi, hani belli bir şeyle çıkıp insanların gururlarını biraz okşayıp arkasından işte hemen böyle kirli bir planın ortaya çıkmasıyla birçok sempati duyup destek veren insan bu olayları görünce yani gerçekten ne kadar büyük bir oyunun olduğunu da fark ettiler. Yani, yani hiç biz böyle bilmiyorduk gibilerinden nice insanlar olayın farkına vardılar. Tabii yani düşünün, insanların dini hassasiyetleriyle oynamak gerçekten işin en büyük belki şeyiydi. Yani bunu kullananlar çok iyi kullandılar.
Evet.
Tabii memleketimiz gerçekten büyük bir şeyden döndü. Yani gerçekten Allah korudu diyorum ben
Allah
her
korudu,
zaman.
Allah korudu, evet.
Yani düşünün, Türkiye'de bu hassasiyet vardı. Dünyanın dört bir tarafında da ben eminim ki, biz çünkü Brüksel'de yaşadık bunu. Dünyanın dört bir yanında da aynı hassasiyet vardı. Öyle düşünüyorum ben. Yani çok dikkatli olmak lazım. Yani hele bu saatten sonra, yani bu hadise görüldü. Artık yani memleketimizin ne kadar kıymetli olduğunu, hani bilmiyorum siz Türkiye'den mutlaka fark ediyorsunuz ama dışarıdan bakıldığında hani düşünün, bizim memleketimizin ayakta kalması sadece bizler için değil ki. Mesela birçok mazlum ülkeler, bizim Afrikalı arkadaşlarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Daha sonralarında görüştüğümüzde yani öyle şeyler söylediler ki bize, o geceyi fark ettiklerinde sabaha kadar duaya duranlar, teheccüde durup namazda gözyaşı dökenler, Türkiye için dua edenler. Yani hele bir arkadaşımın anlattığını şey yapamıyorum. Orada öğrencileriyle birlikte sadece dua etmişler. Diyor ki eğer diyor Türkiye düşerse diyor, biz böyle elini de böyle şey yapmış, yüzünü kapataraktan, biz başımız önde, başımız eğik bir şekilde ancak buralarda dolaşabiliriz gibilerinden bir ifade kullanıyor. Yani düşünün.
Evet, bir hakikate vurgu yapmış. Çok yani, çevrelerce evet. Söyleniyor bu. Türkiye son kale olarak görülüyor çünkü.
Evet yani bu müthiş bir şey. Yani bu sevgiyi, bu hassasiyeti insanlara yani parayla yani satın alamazsınız böyle bir şey. Bu ancak bir gönül meselesi, bu bir ruh meselesi. Bence Türkiye'nin o günkü 15 Temmuz'daki o ortaya koyduğu tavır, yani insanlarımızın ortaya koyduğu tavır, yani bütün dünyaya bence örnek oldu. Sadece Müslümanlara değil, yani gerçekten ezilen, mazlum veyahut da bazı hassasiyet taşıyan nice milletlere de örnek oldu.
Evet.
Yani düşünseniz de, ben de Türk olmak istiyorum demek, yani bir başka millet mensubu tarafından bunun söylenilmesi müthiş bir şey.
Tekin Bey, süremizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi bu yapı insanların manevi duygularını kullandı dedik. Bir de insanların milli şeylerini, inançlarını kullandı. Örneğin Türkçeyi dünyaya yayıyoruz dediler. Türkçe olimpiyatları yaptılar. İnsanları böyle sömürdüler. Şimdi evladınız size dese ki, baba 15 Temmuz neydi? Neler oldu? Bana anlat dese. Siz nasıl anlatırsınız 15 Temmuz'u?
Vallahi 15 Temmuz'u anlatmak hani birkaç cümleyle çok zor da. Yani belki şunu söyleyebilirdim. Var olmakla yok olmak arasındaki ince çizgi. Gerçekten de hani
evet.
Her şey o kadar farklı şekilde gelişti ve o kadar ince hassas noktalardan dönüldü ki, yani eğer daha farklı yönlere gitseydi gerçekten şu anda Türkiye'nin konumu çok farklı olurdu. Yani bence hani diyebilirim ki var olmakla yok olmak arasındaki ince çizgiydi 15 Temmuz. Bir de vatan denince bir milletin neler yapılabileceğine dünyanın şahitlik ettiği bir olaydı. Bence bu yani Allah'ın yardımının da geldiği büyük bir Türk milletine bir ders, bir dönüm noktası bence.
Evet, çok güzel özetlediniz. Ben de son olarak şunu eklemek isterim. Vatan kişinin karnının doyduğu yerde olabilir, gözyaşının aktığı yerde. Vatanın tapusu şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan hem vasiyet hem nasihattir. Vatan verilmiş sözdür. Vatana kastedene karşı kelle koltukta savaşmaktır. Vatan namusu kadar suyunu, toprağını, kurdunu kuşunu, börtü böceğini kem gözlerden sakınmaktır. Vatan ancak vatan için atan bir kalbe sığar, diyor Mustafa Kutlu. Böylece yayınımızı bitirelim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Son cümleleriniz o kadar güzel oldu. Gerçekten Allah Türkiye'yi korusun, Allah milletimizi korusun. Amin. İnşallah. Bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.
Amin. Allah bir daha bize o günleri göstermesin. Çok teşekkürler.
Amin. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bu arada şehitlerimize başta Ömer Halis Demir olmak üzere rahmetler diliyorum. Gazilerimize de sıhhatler diliyorum. Yetişen yeni nesle de inşallah 15 Temmuz'un ruhunu inşallah taşımalarını niyaz ediyorum inşallah.
Amin. Çok teşekkürler.
Allah
hoşça
razı
kalın.
Olsun. Sağ olun. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Aktif Saygı İnisiyatifi Kurucu Başkanı Tekin Deniz telefon hattımızdaydı. Efendim, böylece Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Yıldızın hilaliyim, benim adım Türkiye. Yunus'um edebaliyim, benim adım Türkiye. Yollarına yoldaşım, mazlumlardır kardeşim. Ben eğilmeyen başım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Kuşatıldım, sarıldım, örselendim, vuruldum. Ne bittim ne yoruldum, benim adım Türkiye. Bende ulu emanet, bende manevi servet. Davam büyüktür elbet, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım, benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye.
Hayatın Sesleri.